Ayrım 8. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 115. D. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik değeri ve önemi. Türkiye jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar Havzası, önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz Havzası, tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk Boğazları, SSCB ve Yugoslavya'nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan Balkanlar, etnik çatışmalar yanında zengin tabi kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya'dan oluşan coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Türkiye'nin jeostratejik önemini pekiştiren diğer temel özellikleri arasında, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine sahip ve piyasa ekonomisini kabul etmiş, çağdaş değerler ve yönetim anlayışını benimsemiş bir ülke olarak, Batı'nın tüm kurumlarıyla bütünleşmeyi hedeflemiş olması, 1990'lı yıllardan itibaren büyük değişmelere sahne olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle tarihten gelen kültür birliğine ve her alanda gelişen ilişkilere sahip olması, Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının Batı'ya ulaştırılması için belirlenen ana güzergah olması, Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü besleyen su kaynaklarına sahip olması, BM ve NATO'nun barışı koruma, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik girişimlerine iştirakleri ve bazılarında üstlendiği öncü rol ile Avrupa güvenlik mimarisi üzerinde önemli bir ağırlığa sahip olması, nitelik ve nicelik olarak Avrupa'da ve bölgesinde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması bulunmaktadır. Jeoekonomik ve jeokültürel açıdan da Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ekseninde önemli bir kavşak noktası konumundaki Türkiye, sahip olduğu konum itibariyle 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünyada yaşanan köklü ve hızlı gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Jeopolitik kavramının Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan dinamikler çerçevesinde yeniden tanımlandığı bu dönem, Türkiye'ye hem farklı sorumluluklar yüklemiş hem de yeni fırsat ve ufuklar açmıştır. Ülkemiz, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Avrasya'da ve Akdeniz-Orta Doğu Havzası'nda merkezi bir duruma gelmiş, politika, güvenlik ve ekonomi alanlarında önemi artmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, SSCB'de ve komünist rejimlerde yaşanan çözülme, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde jeopolitik boşluk alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1991'den sonra Bosna-Hersek, Kosova ve Kafkasya'da meydana gelen olaylar, bu boşluğun bölgesel ölçekteki yansımalarını teşkil etmiştir. Türkiye, yaşanan gelişmelerin coğrafi, kültürel, tarihi ve sosyoekonomik ve güvenlik yansımalarından etkilenmiştir. Türkiye tarihi, coğrafi ve kültürel açılardan doğunun olduğu kadar batının da bir parçasıdır. Türkiye'nin 6 asır boyunca Avrupa ile mevcut ortak tarihi bunun en belirgin kanıtıdır. Batının köklü demokrasileri ve pazar ekonomileri ile doğunun ümit vadeden genç demokrasilerini, Karadeniz ile Akdeniz'i, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanları ve farklı kıtaları birbirine bağlayan Türkiye, İslam ve diğer dinler arasında da bir dostluk ve işbirliği köprüsüdür. Türkiye ayrıca Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaşmasında doğal bir köprü rolü üstlenmektedir. Dünya doğal enerji kaynaklarının %70'i Türkiye'nin etrafında yer almaktadır. Hazar petrollerinin batıya taşınmasını öngören Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi, petrol nakil güzergahı bakımından en istikrarlı ve güvenli ortamı sunmakta ve çevrenin korunması bakımından da en az riski taşımaktadır. Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı'ndan oluşan Türk Boğazları, yüzyıllardır ekonomik, coğrafi ve stratejik özellikleri nedeniyle dünyanın en önemli deniz yollarından biri olma niteliğini sürdürmüştür. Türk Boğazları, stratejik ve ekonomik açıdan sadece Türkiye'nin Karadeniz'deki limanlarıyla Ege ve Akdeniz'de bulunan limanlarını birbirine bağlamakla kalmayıp, Karadeniz'e sahildar ülkelerin, başta Akdeniz olmak üzere, dünyaya açılan penceresi olmak bakımından önem arz etmektedir. Türkiye, yakın çevresinde sorunlar, çatışmalar ve istikrarsızlıklar yaşayan bölgelerin barış ve istikrarını sağlanması yönünde yoğun çaba göstermektedir. Soğuk Savaş sonrası şartlar içinde dünyanın en duyarlı bölgelerini oluşturan Balkanlar, Karadeniz ve Akdeniz havzaları, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeler, Türkiye'nin bu bölgelerdeki rollerine ve etkinliklerine yenilik ve hareketlilik getirmiştir. Bu coğrafyadaki oluşumlar dünyanın ve Avrupa'nın geleceğinde belirleyici rol oynayacaktır. Türkiye, kaynaklarının zenginliği, demografik yapısı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıya dayanan demokratik, laik rejimi, ekonomisinin dinamizmi, üretim kapasitesi, endüstrisinin rekabet gücüyle bir cazibe merkezi olarak içinde bulunduğu coğrafyanın barış, istikrar ve refah yönünde değişiminin itici gücüdür. Türkiye'nin Atlantik, Avrupa ve Avrasya kuşakları içinde özel bir konumu vardır. Batı toplumu ile bütünleşme hedefi güden Türkiye, demokratik, laik ve çağdaş yapısı ile bölgesinde örnek bir ülke durumundadır. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'da Türkçe konuşan 200 milyonluk bir coğrafyanın da merkezinde bulunmaktadır. Türkiye, tarihten ve coğrafyadan kaynaklanan özellikleri itibariyle, çevresindeki tüm halklar ve devletler için anlam ifade eden bir siyasi, ekonomik ve beşeri tecrübeye sahiptir. 6. Başlıca uluslararası güvenlik kuruluşları. A. Birleşmiş Milletler, BM. Uluslararası barışı ve güvenliği sağlama alanında atılan ilk önemli adım, 10 Ocak 1920'de kurulan Milletler Cemiyeti Teşkilatı'dır. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte işlevlerini kaybeden Milletler Cemiyeti'ni 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan Birleşmiş Milletler takip etmiştir. BM, 200 civarında üyesiyle dünyadaki tek evrensel örgüt niteliğini halen korumaktadır. BM'nin amacı, savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında ilişkiler kurmak, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak şeklinde özetlenebilir. BM'nin 51 kurucu üyesinden biri olan Türkiye, BM yasasında belirlenen amaç ve ilkeleri korumak ve yüceltmek için çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda Türkiye, Kore Savaşı'ndan bu yana barış ve güvenliğin korunması ve sosyoekonomik alanlarda katkı sağlanması amacıyla BM barış güçlerine, BM barışı koruma faaliyetlerine ve insani ve teknik yardım etkinliklerine önemli ve somut katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Türkiye, önemli jeopolitik konumu çerçevesinde dahil olabildiği bölgelerde var olan anlaşmazlıkların çözümüne ve yenilerinin ortaya çıkmasının önlenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. BM, Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleri başta olmak üzere yeni üyelerin katılımı, iki kutuplu sistemin sona ermesi ve 11 Eylül 2001 sonrası değişen güvenlik parametreleri çerçevesinde geçmiştekinden daha fazla önem kazanmış, ancak buna paralel olarak BM'nin yeniden yapılanması, çalışma biçimleri ve etkinleştirilmesi konularında reform talepleri gündeme gelmiştir. Türkiye, BM'de etkin bir konum sağlayabilmek amacıyla BM'nin organları ile işbirliği, bu organların başkanlığına adaylık, yürütülen barışı koruma operasyonlarına katkı ve BM çatısı altında etkin diplomasi gibi yöntemlerle önemli bir gayret içerisindedir. B. Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, NATO. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949 tarihinde kurulmuştur. NATO'nun merkezi Brüksel'dedir. Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya üye olmuştur. İttifak, Avrupa Atlantik bölgesinin barış ve istikrarının korunması ve geliştirilmesindeki temel araçtır. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde ittifakın güney kanadını korumuş, Batı Avrupa'nın ve NATO'nun güvenlik ve savunmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Türkiye, bir yandan ittifakın güvenliğine katkıda bulunurken, diğer yandan kendisine yakın bölgelerde işbirliğinin pekiştirilmesi yönündeki geleneksel güvenlik politikasını sürdürmüştür. Soğuk Savaş sonrasında NATO, küreselleşme sürecine de bağlı olarak değişen koşullara yönelik yeni tehdit analizleriyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine yönelmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde konvansiyonel tehdit büyük ölçüde azalmış, terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının yayılması, ayrılıkçı etnik milliyetçilik, aşırı dinci akımlar, örgütlü suçlar, uyuşturucu ve İnsan ticareti, yasa dışı göç gibi güvenliğe yönelik asimetrik risk ve tehditleri ortaya çıkmıştır. NATO, barış için ortaklık programı çerçevesinde yeni ülkelerle üyelikler gerçekleştirmiş, gelişmiş siyasi ve askeri ortaklık yapıları kurmak üzere Rusya ve Ukrayna ile işbirliği geliştirmiş, Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İşbirliği Girişimi gibi mekanizmalar oluşturmak suretiyle yeni güvenlik ortamının ihtiyaçları doğrultusunda açılımlarını sürdürmektedir. Bu bağlamda muhtemel kriz bölgelerine müdahale edebilmek için daha önce teşkil edilmiş olan ve Türkiye'nin de katkı sağladığı acil mukabele gücünün 2006 yılı Riga zirvesinde operasyonel hale getirilmesi kararı, NATO'nun etkin yapı ve işleyişine yönelik reform girişimlerinin önemli bir göstergesi olmuştur. C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, AGİK biçiminde daimi konferans olarak 1975 yılında kurulmuş, 1994 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT adını almıştır. Türkiye'nin de kurucuları arasında olduğu teşkilat, 57 katılımcı ülkeyle Avrasya Atlantik coğrafyasındaki en geniş bölgesel güvenlik örgütü olma özelliğini taşımaktadır. AGİT, bölgesel güvenlikte kapsamlı güvenlik yaklaşımının tipik bir örneğini sergilemektedir. Bu bağlamda teşkilat faaliyetlerinde siyasi, askeri, ekonomi, çevre ve insani boyutları arasındaki dengeye özel önem verilmektedir. Ayrıca güvenliğin bölünmezliği ilkesi temelinde katılımcı ülkeler güvenliklerini artırma gayretlerinde diğer katılımcı ülkelerin güvenliklerine zarar verecek hareketlerden sakınmayı taahhüt etmiştir. Küreselleşme sürecinde ortak güvenliğin yalnızca katılımcı ülkeler arasında işbirliğinin artırılması yoluyla sağlanabileceği anlayışını yansıtan işbirliğine dayalı güvenlik kavramı da AGİT içinde geliştirilen diğer bir temel ilkeyi oluşturmaktadır. AGİT'in önleyici diplomasi alanındaki araçlarını erken uyarı, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve bunlarda başarısız olunduğu takdirde çatışma sonrası rehabilitasyon teşkil etmektedir. Bu çerçevede AGİT, Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'daki alan misyonları yoluyla güvenliğin üç boyutunu da içeren önemli görevler yerine getirmektedir. B. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, KEİT. Soğuk Savaş sonrası dönemde hem bölgesel işbirliği hem de Türkiye'nin yakın kara ve deniz havzalarına dönük politikası açısından ciddi bir stratejik açılım potansiyeli doğmuş, bunu dinamik bir unsur haline dönüştürmek üzere 1992 yılında Türkiye'nin öncülüğüyle 11 kurucu üye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, KEİT kurulmuştur. Bölgesel işbirliği örgütü olarak KEİT'ten, üye ülkelerin coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliğinden yararlanılarak aralarındaki ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri ve Karadeniz Havzası'nın bir barış, istikrar ve refah bölgesine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Küresel ve bölgesel ölçekli gelişmeler nedeniyle KEİT, arzu edilen siyasi ve iktisadi işbirliği ortamını tesis edememektedir. Bu teşkilatın varlığını korumasında en önemli işlevi Türkiye yerine getirmekte ve yeniden yapılanması konusunda önemli adımlar atmaktadır. KEİT'in yanında tüm sahildar ülkelerin Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye katılımıyla 2001 yılında kurulan Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu da Türkiye'nin inisiyatifiyle kurulan bir yapıdır. Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu'nun görevleri arasında arama ve kurtarma harekatı, insani yardım operasyonları, mayın karşı önlemleri, çevrenin korunmasına yönelik harekatlar, iyi niyet ziyaretleri ve benzeri görevler yürütmektedir. Karadeniz Uyum Harekatı ise Karadeniz'in güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla 2004 yılında Türkiye'nin girişimiyle başlatılmış ve genel olarak Batı Karadeniz'de ve özellikle İstanbul Boğazı yaklaşma sularında güvenli bir deniz ortamı yaratılması amaçlanmıştır. Bu maksatla teşkil edilen görev grubu, bölgede terör ve yasa dışı göç faaliyetlerinin caydırılması ile organize suç ya da terörist faaliyetlere karıştığından şüphe edilen ticaret gemileri hakkında bilgi toplamak üzere harekat icra etmektedir. 7. Seferberlik ve savaş hali. A. Tanımlar. 1. Seferberlik. Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. 2. Genel seferberlik. Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir. 3. Kısmi seferberlik. Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 4. Seferberlik hali. Seferberlik faaliyetini başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur. 5. Savaş. Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir. 6. Savaş hali. Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur. 7. Sefer görev emri. Seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin yanında veya araçta bulundurulan belgedir. B. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları. 1. Bakanlar Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları. Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin, Bakanlar Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üzere gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak yaptırmak. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükle belirtilecek esaslar dahilinde yükümlülüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak. Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların gerektirdiği hallerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına Genelkurmay Başkanı'nın görüşlerini de dikkate alarak karar vermek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında kullanılmasına karar verildiği hallerde bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek. Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanların Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne verilmesini sağlamak. 2. Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları. Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştırmak. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları. Tüm gerçek kişilerle kamu ve özel kurum ve kuruluşları 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile diğer kanunlarda ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve tüzükte belirtilecek mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek zorundadır. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında başka maksatlarla kullanılamaz. 4. Koordinatörlük görevi. Seferberlik ve savaş hazırlıklarının en üst düzeyde yapılmasında ve uygulanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin işlemlerde Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev alanı dışında kalan işlemlerde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve bu işlemlerin ortaklaşa yürütülmesinde Başbakanlık koordinatörlük görevini yapar. C. Genel ve kısmi seferberlik ilanı. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmediğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir. Kararda seferberlik uygulanmasının başlayacağı gün ve saat belirtilir. Bu karar derhal resmi gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. Kısmi seferberlik ilanı halinde seferberlik ilan edilen bölgeler dışında görev verilecek personel, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir. D. Seferberlik uygulaması. 1. Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkileri. Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen tedbirleri almaya yetkilidir. Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulanmasına başlamak. Kısmi seferberlik ilan edilen hallerde diğer bölgelerde uygulanacak yükümlülükleri belirlemek. Gerektiğinde sıkı yönetim ilanına karar vermek ve sıkı yönetim ilan edilen bölgelerin tamamı veya bir kısmında daha önce olağanüstü hal ilan edilmiş ise sıkı yönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal uygulamasına son vermek. 2. Seferberlik ilanının duyurulması. İlan edilen seferberliğin yürürlüğe girdiği tarih, saat ve seferberliğin genel veya kısmi oluşuydu. Kısmi seferberliğin kapsayacağı yerler belirtilerek Bakanlar Kurulu kararı ile duyurulur. 3. Seferberliğin kaldırılması. Seferberliğin kaldırılması hakkında da ilanına ilişkin usuller uygulanır. Seferberlik uygulamasına kaldırılması kararını verildiği gün saat 24'te son verilir. E. Savaş ilanı ve uygulamanın başlatılması. 1. Savaş ilanı. Savaş ilanına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir. 2. Savaş halinin kaldırılması. Savaş halinin kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce karar verilir. Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren kararda belirtilen gün ve saatte son bulur. 8. ayrımın sonu, sayfa 127.